Ayrım 14, Otel, Arthur Hailey, sayfa 121. 9. Bölüm. Ne olursa olsun, o kadar da kötü değildir ya. İşletme müdürünün dairesi dışındaki odada masasının başındaki Kristin Francis elindeki mektubu okurken kaşlarını çatıyordu. Başını kaldırınca kapının aralığından Peter McDermott'un sert tatlı yüzünün gülerek kendisine baktığını gördü. Yüzü aydınlanan kız cevap verdi. Bir baş cezası daha var ama bir fazla bir eksik ne çıkar değil mi? Bu düşünceyi beğendim. Peter iri gövdesiyle kapının yanından çekildi. Kristin adam der biçercesine baktı. Hayret edilecek şey. Dün gece çok az uyuduğun halde iyi dinlenmiş ve uykunu almış gibisin. Peter sırıttı. Sabah karşılaştık, soğuk duş gibi geldi. Herhalde ondandır, aşağı indi mi? Kız başını olumsuz anlamda salladıktan sonra okuduğu mektuba bir göz attı. Geldiği zaman bu işi hiç beğenmeyecek. Gizli mi? Pek de değil, işin içinde sen de varsın sanıyorum. Peter masanın karşısındaki deri kaplı koltuğa oturdu. Kristin, hatırlıyor musun bir ay önce Carondale caddesinde yürüyen bir adamın başına şişe düşmüştü hani. Adamın kafası fena halde yarılmıştı. Peter başıyla evet dedi. Berbat bir işti. Şişe kuşkusuz bizim odalardan birinin penceresine atılmıştı. Ama müşteriyi bulamamıştık. Başı yarılan adam ne biçim bir şeydi? Hatırladığıma göre ufak tefek iyi bir adamdı. Olaydan sonra onunla konuşmuştum. Hastane masrafını da biz ödemiştik. Avukatlarımız bir mektup yazarak bunun bir iyi niyet hareketi olduğunu belirtmişler. Yalnız sorumluluk kabul etmemişlerdi. Ama iyi niyet işe yaramadı işte. Adam otele 10.000 dolarlık tazminat davası açmış. Şok geçirdiğini, bedenen zarara uğradığını, kazancından olduğunu ileri sürüyor. Üstelik bizi dikkatsizlikle suçluyor. Peter kuru kuru parayı alamayacak. Belki haksızlık ediyorum ama parayı alma ihtimali yok dedi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü benzer olaylar ve görülmüş davalar var. Bu da savunma avukatlarına duruşmada sürüyle örnek gösterme imkanı veriyor. Kararı etkilemek için yeterli mi? Adam kızı inandırmak istercesine genellikle dedi. Geçtiğimiz yıllardan bu yana yasalar aynı kalmıştır. Örneğin Pittsburgh'da William Penn Oteli'nde buna benzer bir olay olmuştu. Otelin pencerelerinden birinden atılan ve arabasının damını delip geçen şişe adamın birinin kafasını yarmıştı. Adam oteli dava etti. Davayı kazanmadı değil mi? Evet, davayı mahkemede kaybettikten sonra Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Ama dilekçesini geri çevirdiler. Neden? Mahkemede bir otel ya da bütün otellerin müşterilerinin hareketlerinden sorumlu olmayacağını söyledi. Sadece istisna olarak otelin yetkililerinden biri, örneğin müdür, işi önceden bildiği halde önlemeye kalkışmazsa işler değişiyor. Peter belleğini zorlarken kaşlarını çatıyordu. Bir başka davada yanılmıyorsam Kansas City'de olmuştu. Bir kongrenin delegeleri odalarının penceresinden içi su dolu çamaşır torbalarını aşağıya atmışlardı. Torbalar patlayınca kaldırımdakiler suları yememek için kaçıştılar. Biri de otomobil altında kaldı. Fena halde yaralanmıştı. Daha sonra oteli dava etti ama sonuç alamadı. Aynı şekilde karara bağlanan daha birkaç dava var. Kristin merakla bütün bunları nereden biliyorsun diye sordu. Bir sürü şeyin yanında Cornell Üniversitesi'nde otel hukuku öğrenimi de gördüm. Yaralanan için zor ama otel yönünden haklı. Yapılması gereken tek şey suçları işleyenleri sorumlu tutmaktır. Ama bütün mesele caddeye bakan bunca oda varken hangi müşterinin yaptığını bulup çıkarmakta. Bu da imkansıza yakın bir şey. Böylece genellikle yakayı kurtarıyorlar. Kristin dirseğini masaya dayamış, çenesini de hafifçe avuçlamış, genç adam konuştuğu sürece dikkatle dinledi. Yarı açık tahta pancurlardan giren güneş ışığı kızın saçlarında oynaşıyordu. O anda kızın alnı şaşkınlığını belirtircesine kırıştı. Peter uzanıp bu kırışığı düzeltmek için dayanılmaz bir istek duydu. Şunu iyice anlamak istiyorum dedi Kristin. Bir otelin kanuna göre müşterilerinin yaptığı şeylerden, hatta bir müşterinin diğerlerine yapacaklarından sorumlu olamayacağını mı söylemek istiyorsun? Konuştuğum şekilde tabii ki değil. Kanun bu konuda çok açıktır ve uzun süredir bu açıklığı korumaktadır. Kanunlarımızın büyük bir bölümü 14. yüzyıldaki İngiliz hanlarının durumunu düzenler hala. Anlatsana. Sana kısaca özetleyeceğim. İngiltere'deki hanların tek ocakla aydınlatılıp ısıtıldığı, içindeki herkesin aynı yerde uyuduğu çağlardan söz edeceğim. Onlar uyuduğu sürece müşterileri hırsızlar ve katillerden korumak han sahibinin göreviydi. Bak bu çok mantıklı işte. Mantıklıydı. Aynı şey ayrı odalar yapıldıktan sonra da hancıdan istenmeye başlandı. Ayrı odalar olmasına rağmen yabancılar bunları da paylaşmak zorunda kalıyorlardı. Kristin düşünüyordu. Bunu öğrendiği zaman o çağın özel hayata pek yer vermediğini anlıyorsun. Özel hayata değer verme ayrı odalar yapılıp müşteriler anahtar kullanmaya başladıktan sonra gerçekleşti. Sonra da kanun işlere daha başka gözle bakmaya başladı. Hancı müşterilerinin odalarına baskın yapılması ihtimalinden sorumluydu. Ama bundan öte odadaki müşterilerine ne olduğu ya da müşterilerin yaptıkları onu ilgilendirmiyordu. Demek anahtar bu değişikliğe sebep oldu. Peter hala da öyledir dedi. Bunda kanun değişmedi. Biz bir müşteriye anahtar verdiğimiz zaman İngiliz hanlarında olduğu gibi meşru bir simgedir bu. Otelin o andan sonra odayı kullanmayacağı ya da oraya başkasını yerleştirmeyeceği anlamına gelir. Sonra müşteri kapısını ardından kapadıktan sonra artık otel ondan sorumlu değildir. Kristin'in elinden bıraktığı mektubu işaret ederek onun için dostumuz şişeyi kafasına kimin attığını bulmak zorunda yoksa işi yaş dedi. Bu kadar ansiklopedik bilgi sahibi olduğunu bilmiyordun. Peter öyle görünmek istemedim dedi. Sanıyorum Mr. Trent kanunu iyi bilir ama davaların listesini isterse bende bir tane olacak galiba. Herhalde böyle bir liste verirsen sana minnettar kalır. Mektuba bir de not iliştireyim. Gözleri Peter'inkilerle karşılaştı. Bütün bunlardan hoşlanıyorsun değil mi? Bir oteli idare etmek ve ona ilişkin işler. Adam açık yürekle cevap verdi. Evet hoşlanıyorum. Ama burada birkaç şeyi yeniden düzenleyebilseydik daha da fazla hoşlanacaktım. Belki bu işleri daha önce yapsaydık Curtis O'Keefe'e şimdi ihtiyacımız olmayacaktı. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Herhalde adamın geldiğini biliyorsun. Sen bunu bana söyleyen 17. kişisin. Adamın kaldırıma ayağını attığı an galiba telefon çalmaya başladı. Şaşırtıcı bir şey değil. Şimdiden bir sürü insan onun buraya gelmesinin nedenini araştırıyordur. Ya da bize resmen onun buraya gelmesinin nedenini bildirdikleri zaman öğreneceğiz. Kristin, Warren Trent'in dairesinde Curtis O'Keefe ve arkadaşı için bu gece bir yemek düzenledim dedi. Kızı gördün mü? Bambaşka bir yaratık olduğunu söylüyorlar. Genç adam başını salladı. Ben kendi akşam yemeği planımla daha fazla ilgiliyim. Bu plan seni de içine alıyor ha. Onun için buraya geldim zaten. Eğer bu gece için bir çağrıysa hem yapacak şeyim yok hem de karnım aç. İyi. Peter bunu söyleyerek ayağa fırladı. Kızın tepesinden bakıyordu. Seni saat 7'de apartmanından alırım. Dışarı çıkarken kapının yanında bir masanın üstünde Times Picayune'un katlanmış bir nüshasını gördü. Durdu gazeteye baktı. Daha önce de kara başlıklarla kazadan sonra kaçan otomobilin haberini veren baskının eşi olduğunu anladı. Üzgün üzgün bunu gördün sanıyorum dedi. Evet gördüm, dehşet verici değil mi? Haberi okuduğum zaman dün gece oradan geçtiğimiz için olayı görmüşüm gibi feci bir duyguya kapıldım. Peter kıza garip garip baktı. Bunu söylemen çok garip. Ben de aynı şeyi hissettim. Dün gece ve bu sabah beni rahatsız edip durdu. Ne gibi bir duygu? Emin değilim ama sanki bir şeyler biliyormuşum gibi ama gene de hiçbir şey bilmiyorum. Peter başından bu düşünceyi kovmak istercesine omuz silkti. Sanıyorum dediğin gibi oradan geçtiğimiz için olacak. Gazeteyi aldığı yere koydu. Dışarı çıkarken döndü, kıza gülerek el salladı. Genellikle öğle yemeklerinde yaptığı gibi Kristin oda servisine haber vererek masasına bir sandviç ve kahve getirdi. Yemeğini yerken Warren Trent göründü ama sadece Kristin'in bildiği gibi saatler sürecek otel denetiminden önce gelen mektupları okudu. Otel sahibinin yüzündeki üzüntülü ifadeyi görünce kız adam için kaygılandığını fark etti. Sonra garip bir diklikle yürüdüğünü gördü. Gene siyatik ağrılarının canını acıtmakta olduğunu anladı. Saat 2:30'da dış bürodaki sekreterlerden birine haber bırakan Kristin, Albert Wells'ı ziyarete gitti. 14. kata asansörle çıktı, sonra da uzun koridora kıvrılınca karşıdan iri yarı birinin gelmekte olduğunu gördü. Bu muhasebe müdürü Sam Yakubiyeş'ti. Adam yaklaşınca elinde bir kağıt olduğunu gördü, yüzünün ifadesi de pek ekşiydi. Kristin'i görünce durdu. ''Sizin hasta dostunuz Mr. Wells'ı gördüm.'' dedi. Yüzünün ifadesi onun yanında da böyle idiyse pek neşelendirmişe benzemezsiniz. ''Yakubiyeç, size gerçeği söyleyeyim mi? O da beni neşelendirmedi.'' dedi. ''Bu kağıdı ondan nasıl aldığımı da bir tanrı bilir, bir de ben.'' Kristin muhasebe müdürünün elindeki kağıdı aldı. Bir yanı yağ lekesi olmuş toz toprak içindeki bu kağıt otelin başlıklı kağıtlarından biriydi. Albert Wells sert yana yatık yazısıyla Montreal'deki bankalardan birine $200 gönderilmesini yazmıştı. Yakubiyeç, o sakin görünüşünün altında ihtiyar inatçı eşek herifin biri dedi. Önce bana bir şey vermeyecekti. Zamanı gelince hesabını ödeyeceğini söyledi. Kendisine daha fazla zaman tanıyınca da hiç ilgilenmedi bile. Kristin iş paraya gelince insanlar hassaslaşıyor dedi. Özellikle parası az olanlar. Muhasebe müdürü sabırsızlıkla dilini damağında şaklattı. ''Ya hepimiz para sıkıntısı çekiyoruz. Ben her zaman cebi delik gezerim. Ama bir sürü insan da kendilerini bu duruma uydurmak zorunda kaldıklarından çoğu kere utanırlar. Oysa ne kadar rahat edecekler.'' Kristin acele yazılmış banka havalesine kuşkuyla bakarak ''Geçerli mi?'' diye sordu. ''Bankada bunu karşılayacak para varsa geçerli tabii. Canın isterse bir nota kağıdına ya da buz kabuğunun üstüne çek yazabilirsin.'' Ama genellikle banka hesabı olanlar yanlarında çek defterleri taşırlar. Sizin Wells dostunuz defter bulunmadığını söyledi. Kristin kağıdı geri verirken, biliyor musunuz ne düşünüyorum dedi. Yakubiyeç, namusu ve parası da var galiba ama bu kadar. Onu da bulmak için iki ayağını bir papuca sokacak. Hem şimdiden bize $200 yarısından fazla borçlandı. Geri kalanını da özel hasta bakıcının hesabı yutacak. ''Peki ne yapacaksınız?'' Muhasebe müdürü elini çıplak başında gezdirdi. ''Her şeyden önce Montreal'le bir telefon konuşması yapıp bunun sahte olup olmadığını öğreneceğim.'' ''Ya sahteyse Sam?'' ''Bana öyle geliyor ki oteli terk etmesi gerekecek. Ama tabii Mr. Trent'e söylerseniz o da karşılığında benim cevabımın tersini verirse işler değişir.'' Yakubiyeç omuz silkti. Kristin başını salladı. ''Mr. Trent'in başını ağrıtmak istemiyorum ama bir şey yapmadan önce bana haber verirseniz memnun olurum.''
''Memnuniyetle Miss Francis.''
Muhasebe müdürü kızı başıyla selamladıktan sonra kısa güçlü adımlarla koridorda yürüyüp gitti. Bir saniye sonra Kristin 1410 numaralı odanın kapısını vuruyordu. Kapı kalın çerçeveli gözlüklü üniforma giymiş orta yaşlı ve ciddi yüzlü bir hasta bakıcı tarafından açıldı. Kristin kendini tanıttı, hasta bakıcı hemen talimatını verdi. ''Burada bekleyin lütfen, Mr. Wells'e sizinle görüşüp görüşmeyeceğini sorayım.'' İçeriden ayak sesleri geldi ve Kristin bir sesin ısrarla ''Tabii onu göreceğim, bekletmeyin.'' dediğini duyunca kendi kendine güldü. Hasta bakıcı geldiğinde Kristin ''Birkaç dakika çıkmak isterseniz siz dönene kadar beklerim.'' diye teklif etti. Yaşlı kadın biraz gevşeyerek kararsızca ''şey'' dedi. İçeriden gelen ses ''Öyle yapın Miss Francis nasıl davranacağını bilir. Bilmeseydi dün gece gitmiştim'' dedi. Hasta bakıcı ''Peki'' dedi. ''10 dakikalığına gidiyorum. Bana ihtiyacınız olursa kahveye telefon ediverin.'' Kristin içeri girerken Albert Wells gülümsedi. Ufak tefek adam bir yığın yastığın üstünde yatıyordu. Bu haliyle mini mini bir yastık gibiydi. Sırtındaki eski moda pijamasıyla hala bir serçeye benziyordu ama bu kez canlı bir serçeye. Bir gece önceki çaresiz ve bitik hali kaybolmuştu. Hala rengi sarıydı ama benzinin kül rengi uçukluğu gitmişti. Sonra soluk alışı arada bir hırıltılı çıkmasına rağmen düzenliydi ve pek az bir zorlamayla çıkıyordu.
''Beni görmeye gelmeniz çok nazik bir hareket küçük hanım.'' dedi.
Kristin adama teminat verdi. ''Bu bir iyilik meselesi değil. Nasıl olduğunuzu görmek istedim.''
''Teşekkürler, çok daha iyiyim.'' Sonra kapı asla bakıcının ardından kapanırken
''Şu kadın var ya, bir canavar.'' dedi.
''Kuşkusuz size iyi bakıyor.''
Kristin beğendiğini belli edercesine gözden geçirdi. İhtiyar adamın özel eşyaları da dahil içerideki her şey özenle yerleştirilmişti. Yatağın yanında bir masanın üstündeki tepsinin içine ilaçlar sıralanmıştı. Bir gece önce kullanılan oksijen tüpü hala yerindeydi. Ama alelacele hazırlanan maske sonradan daha bilimsel yöntemlerle hazırlanan bir başkasıyla değiştirilmişti.
''Albert Wells ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.'' dedi ''ama bir daha sefere güzelini isterim.''
Kristin gülümsedi. ''Daha iyicesiniz.'' Sam Yakubiye işte yaptıkları konuşmadan adama bahsedip etmemeyi düşündü. Sonra bir şey söylememeye karar verdi. Onun yerine ''Dün gece bu krizleri bir maden işçisiyken geçirmeye başladığınızı söylemiştiniz değil mi?'' dedi.
''Evet doğru ama o bronşitti.''
''Uzun zaman mı madencilik yaptınız Mr. Wells?''
''Düşünmek istemediğim bu uzun yıllar süresince küçük hanım. Ama bu yılları bana hatırlatacak bronşitten başka şeyler de var. Örneğin şunlara bir bakın.''
Ellerini yatak örtüsünün üstüne uzatarak avuçlarını açtı. Genç kız adamın uzun yıllar elleriyle çalışması sonucu avuç içlerine sertleşip nasır bağlamış olduğunu gördü. Ani bir duyguyla ellerini uzatarak adamın avuçlarına dokundu.
''Bunlar gururlanmanız gereken şeyler sanıyorum. O zamanlar neler yaptığınızı öğrenmek isterdim.''
Adam başını salladı. ''Belki boş vakitleriniz ve sabrınız olduğu bir gün size anlatırım. Ama ihtiyar adamların çoğunluk anlattıkları öykülerdir benimkilerde. Hem sonra ihtiyarlar bir kez konuşturdunuz mu sıkıcı olurlar.''
Kristin yatağın yanındaki iskemleye oturdu.
''Sabrım var ve sıkıcı olacağına da inanmıyorum.''
Adam hafifçe sesli sesli güldü.
''Monreal'de bazı kişiler bu konuda tartışabilirler sizinle.''
''Çoğu kere Monreal'in nasıl bir yer olduğunu merak ettim, oraya hiç gitmedim.''
''Karışık bir yerdir, bir bakıma New Orleans'a benzer.''
Kız merakla sordu. ''Onun için mi her yıl buraya gelirsiniz? Yani iki kent birbirine benzedikleri için mi?''
Ufak adam bu soru yüzünde düşündü. Kemikli omuzları yastık yığınının içine gömülmüştü.
''Bu konuda hiçbir şey düşünmedim bayan. Buraya gelmemin sebebi galiba eski moda şeyleri sevmemden. Hem sonra artık pek az yer eskisi gibi kalıyor. Bu otelde de aynı şey var. Bazı yerleri eskimiş, bunu siz de biliyorsunuz. Ama çoğunlukla rahat bir yer, kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Ben bir şirkete ait birbirine benzeyen otellerden nefret ederim. İçlerinde olduğunuz zaman fabrikada yaşarmışçasına bir duygu kaplar içinizi.''
Kristin kararsızlıkla durdu. Sonra günün olaylarının daha önceki gizliliği tümüyle ortadan kaldırdığını hatırlayınca,
''Size hoşlanmayacağınız bir haber vereceğim. Korkarım ama galiba St. Gregory'de kısa zaman içinde otelcilik şirketlerinden birine katılacak.'' dedi.
''Albert Wells, böyle bir şey olursa çok üzülürüm doğrusu.'' dedi. ''Ama para sıkıntısı çektiğinizi anlamıştım.''
''Nereden anlamıştınız?''
İhtiyar adam düşündü. ''Geçen sefer ya da daha önce işlerin zorlaştığını anlar gibi olmuştum. Şimdi sorun nedir? Banka para mı vermiyor? İpotek süresi mi doldu, öyle bir şey mi?''
Eski madencinin şaşırtıcı yanları olduğunu düşündü Kristin. Bunların yanı sıra üstelik içgüdüsüyle gerçeği buluveriyordu. Gülümseyerek cevap verdi.
''Galiba şimdiden çok şey anlattım size ama hiç kuşkusuz duyacağınız haber şu olacak. Mr. Curtis O'Keefe bu sabah buraya geldi.''
''Aman hayır, o olmasın.'' Albert Wells'in yüzü gerçek bir kaygıyı ayna gibi yansıtıyordu. Eğer o adam bu otele elini dokunursa hemen ötekilere benzetiverir. Söylediğim gibi bir fabrika olur. Bu otelin değişikliğe ihtiyacı var ama o şekilde değil.
Kristin merakla sordu. Ne gibi değişiklikler Mr. Wells?
İyi bir otelci size benden daha iyi anlatır bunları. Ama benim de birkaç fikrim var. Küçük hanım, ben bir tek şey biliyorum. Her zamanki gibi halk yeni bir heves peşinde. Şimdi tek düzenlik, parlaklık ve benzerlik istiyor insanlar. Ama bir zaman gelecek bundan bıkacaklar. Gerçek konukseverlik, biraz kişilik ve ortam arayacaklar. Eskilere dönecekler. Bu da 50 kentte bulamadıkları şeydir. 50'sinde daha arasalar gene bulamazlar. Bütün sorun, bunu anladıkları an burası da dahil olmak üzere iyi yerlerin hepsinin yok olabileceğidir.
Sustu, sonra sordu.
Ne zaman karar veriyorlar?
Kristin, gerçekten pek bir şey bilmiyorum dedi. Küçük adamın duygularının derinliği kızı şaşırtmıştı.
Ama Mr. O'Keefe'in burada uzun süre kalacağını da sanmıyorum.
Albert Wells başını salladı. Duyduğuma göre hiçbir yerde uzun zaman kalmazmış. Bir şeye kafasını taktı mı çabuk hareket edermiş. Eh, gene söylüyorum, yazık olacak. Ve dediğiniz gerçekleşirse bir daha geri gelmeyecek yerler arasına burası da katılacaktır.
Sizi özleyeceğiz Mr. Wells. Hiç olmasa ben özleyeceğim. Birçok değişiklikler benim de yaşamım boyunca geldi geçti.
Buna da alışacaksınız ve olmak istediğiniz yerde olacaksınız küçük hanım. Ama azıcık mantığı olan genç bir adam varsa otelde çalışmayacaksınız.
Genç kız güldü ve bu söze cevap vermedi. Sonra başka şeylerden konuştular. Konuşmaları önce kapıyı kısa ve sert darbelerle vurup sonra içeri giren nöbetçi hasta bakıcının gelmesiyle kesildi.
Kadın ciddilikle "Teşekkür ederim Miss Francis" dedi. Sonra saatine baktı. Hastamın ilacını alıp dinleneceği saat geldi.
Kristin öyle olmasaydı da gitmem gerekiyordu dedi. Yarın izin verirseniz gene sizi görmeye gelmek isterim Mr. Wells.
Gelirseniz çok memnun olurum.
Kız çıkarken adam göz kırptı.
Bir usundaki masanın üstünde duran mesaj Kristin'in Sam Yakubiyeç'i araması gerektiğini bildiriyordu. Genç kız adamı aradı. Muhasebe müdürü öğrenmek istersiniz diye düşündüm. Montreal'deki o bankaya telefon ettim. Dostunuzun durumu iyi gibi görünüyor dedi.
Bu güzel bir haber işte Sam. Ne dediler?
Bir bakıma çok garip oldu. Bankalar her zaman açıklarlar. Ama sorduğum zaman bana kredi tutarı hakkında hiçbir şey söylemediler. Sadece çekin ödenmek üzere gönderilmesini istediler. Onlara kaç para alacağımızı söylediğim zaman da şaşırmadılar. Demek adamın parası var.
Kristin memnun oldum dedi.
Ben de memnun oldum ama oda hesabına dikkat edip fazla yükselmemesine bakacağım.
Sen iyi bir bekçi köpeğisin Sam. Genç kız güldü. Aradığın için de teşekkürler.
14. ayrımın sonu. Sayfa 132.